Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. İlkbahar 1556. 48. ayrım. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Son görüşmemizde bir öfke patlamasıyla sözü atmıştım ve o beni ısırmak ister gibi öpmüştü. Sonra hayal edilebilecek en tutkulu mektubu yazmış ve evlenmek üzere yeniden sözlenmiştik. Onu beni kurtarmaya gelmesi için çağırmıştım. Benden asık suratlı bir mırıltıyla "Merhaba Daniel"dan çok daha fazlasını duymayı hak ediyordu. "Merhaba" dedi aynı gönülsüzlükle. "Dükkana girelim" dedi babam. Sokağın ötesine aynı temkinli bakışı yeniden fırlatarak. Beni eşikten geçirdi ve kapıyı arkamızdan kapadı. "Burayı topluyorduk. Ardından Daniel gelip seni alacaktı. Sen neden buradasın?" "Saraydan kaçtım" dedim. "Sizin gelmenizi beklemeye cesaret edemedim. Ben size geliyordum." "Neden?" diye sordu Daniel. "Ne oldu?" "Kraliçeyi tahttan indirme planları yapan insanları tutukluyorlar" dedim. "Onları Kardinal Paul sorguluyor ve ben adamdan korkuyorum. Nereden geldiğimi anlamasından ya da..." Durdum. Daniel bana kısa bir bakış fırlattı. "Entrika'da senin de mi payın var?" diye sordu damdan düşer gibi. "Hayır" dedim. "Pek sayılmaz." O sert, şüpheci bakışlarını üzerimde hissettiğimde kıpkırmızı oldum. "Yeterince içindeydim, evet," diye itiraf ettim. "Tanrı'ya şükür ki gelmişiz o zaman," dedi. "Yemek yedin mi?" "Aç değilim," dedim. "Size yardım edebilirim." "Güzel, çünkü saat 1'de sular yükseldiğinde binebileceğimiz bir gemi var." Baskı taburesinden aşağı kayıp, babam, yan komşumuz ve Daniel'la işe koyuldum. Kutularla varilleri ve baskı makinesinin parçalarını arabaya taşıdım. Atlar kımıldamadan ve sessizce yerinde durdu. Bir kadın penceresini açıp bize ne yaptığımızı sordu. Komşumuz sonunda dükkanın kiralandığını ve eski dükkan sahibinin çöplerini temizlediğimizi söyledi. İşimiz bittiğinde neredeyse saat gece 10'a geliyordu. Baharın aylarının sıcacık ve sapsarı ayı yükselmiş, sokağı aydınlatıyordu. Babam kendini arabanın arkasına çekti. Daniel'la ben sürücü yerine geçtik. Komşumuz bizimle el sıkışıp helalleşti. Daniel atlara yola çıkmalarını işaret etti. Atlar sokağa doğru asıldı. Araba öne doğru ilerledi. "Geçen seferki gidişimize benziyor," dedi Daniel. "Umarım bu kez gemiden kaytarmayacaksın." Başımı iki yana salladım. "Kaytarmayacağım." "Çok önemli sözler vermedin umarım," diye gülümsedi. "Hayır," dedim üzgün üzgün. "Kraliçenin artık bana ihtiyacı yok. Kraldan başka kimseyi istemiyor ve sanırım kral bir daha hiç ona, evine dönmeyecek. Prenses Elizabeth'in ev ahalisi vatan hainliğinden tutuklansa bile Elizabeth kralın himayesinde. Hapse atılabilir ama şimdilik öldürülmeyecektir. Hayatta kalıp beklemeye kararlı. Kraliçenin onu atlayıp tacı başka birine, mesela Margaret Douglas ya da Mary Stuart'a vereceğinden korkmuyor mu?" "Geleceği ona kehanet edildi," dedim en yavaş fısıltımla. "Ve veliaht olacağı temin edildi. Ne kadar bekleyeceğini bilmiyor ama kendinden emin." "Peki geleceği kim söyledi?" diye sordu sert sert. Suçlu suçlu sesimi çıkartmadığımda başını salladı. "Bence bu kez sanırım gerçekten benimle gelmelisin," dedi mesafeli bir sesle. "Kâfirlikle tutuklandım," dedim, "ama serbest bırakıldım. Yanlış bir şey yapmış değilim." "Vatan hainliğinden asılmaya, cadıcılıktan sallandırılmaya, kâfirlikten yakılmaya 3 kez yetecek kadar şey yaptın," dedi, yüzünde en ufak bir gülümseme belirtisi göstermeyerek. Tam öfkeyle haykırmaya hazırlanıyordum ki benimle dalga geçtiğini anladım ve istemememe rağmen bir kahkaha attım. Anında yüzü aydınlandı. Elimi tutup dudaklarına götürdü. Elime değen dudakları sıcacıktı. Tenimde nefesini hissediyordum ve bir an hiçbir şey duymadım, görmedim, düşünemedim. Sadece onun dokunuşu vardı. "Yalvarmana gerek yoktu," dedi yumuşacık bir sesle. "Seni almaya her halükarda gelirdim. Sensiz yaşamaya devam edemem." Yolumuz kulenin önünden geçiyordu. Robert Dudley'in hapishanesinin alçalan gölgesi üzerimize düşerken Daniel'ın kasıldığını görmekten ziyade hissettim. "Biliyorsun, ona elimde olmadan aşık olmuştum," dedim ufacık bir sesle. Onu ilk gördüğümde daha çocuktum ve o hayatımda gördüğüm en yakışıklı erkek, İngiltere'nin en büyük adamının oğluydu. Şimdi sen bir kadınsın, oysa bir vatan haini, dedi Daniel çekinmeden, ve sen benimsin. Yandan yandan ona bakıp gülümsedim. Siz nasıl diyorsanız kocacığım, dedim melül melül. Nasıl buyurursanız. Daniel'ın organize ettiği gibi gemi bizi bekliyordu. Baskı makinesinin parçalarını, variller ve kutular dolusu kitabı gemiye taşımamız birkaç saat aldı. Hepimiz bindikten sonra gemiciler denize açıldı. Kayıklar bizi çekti ve yükselen suların yardımıyla gemi yavaşça nehrin aşağısına yol aldı. Babam yanına bir sepet yiyecek almıştı. Güverteye oturup arada bir aldığı emri yerine getirmek üzere koşan denizcilerden büzüşerek soğuk tavuk ve garip keskin tatlı bir peynir ve sert kabuklu ekmek yedik. Bu yiyeceklere alışman gerekecek, diye güldü Daniel bana. Bu Calais yemeği. Calais'te mi kalacağız, diye sordum. Başını salladım. Orası da bizim için sonsuza dek güvenli değil, dedi. Yakında Kraliçe Mary elini oraya da atacaktır. Şehir kaçak Protestanlar, Lütherciler, Erastusçular, her türlü kafirle dolu. Hepsi bir an evvel Fransa'ya, Flandra'ya, Almanya'ya kaçmaya can atıyor. Entrikacılar da var. Fransa ise Fransız Protestanları ya da Ortodoks Kilisenin oğlu olmayanlarla kendi savaşını veriyor. Bu iki güç arasında bence bizim gibi insanlar çekilecek. İçimde o her zamanki adaletsizlik duygusunu hissettim. Daha nereye çekilecekler, diye sordum. Daniel bana gülümseyip elini elime koydu. Huzura sevgilim, dedi. Bize bir ev buldum. Ceneviz'e gideceğiz. Ceneviz'e mi? Orada Yahudiler toplanıyor, dedi çok alçak sesle. İnsanlarımızın oraya yerleşmesine izin veriyorlar. İnsanlarımızın ticaret bağlantılarını, altınlarını ve güvenilir itibarlarını beraberinde getirmelerini istiyorlar. Oraya gideceğiz. Bir doktor her zaman orada iş bulabilir ve bir kitapçı her zaman kitaplarını Yahudilere satabilir. Annenle kardeşlerin, diye sordum. Onların Calais'te kalacaklarını söylemesini umuyordum. Şehirde kendilerine birer ev ve koca bulacaklarını ve bizim iki senede bir onları ziyaret edeceğimizi. Mary ve annem bizimle geliyor, dedi. Diğer ikisinin işi iyi ve Calais'te kalmak istiyorlar, riski ne olursa olsun. Sara bir beyefendiyle flört ediyor ve onunla evlenebilir. Sence bir sakıncası var mı? Daniel başını salladı. Venedik ve Padua'da yeni bilimlerden çok daha fazlasını öğrendim, dedi. İnsanlarımız hakkındaki fikrim değişti. Şimdi onların Hristiyanlığın mayası olduğunu düşünüyorum. Hristiyanların arasına katılıp onlara kendi bildiklerimizi, kendi zanaatimizi, ticaret yeteneklerimizi ve şerefimizi aktarmalıyız. Belki bir gün bizim de yeniden bir ülkemiz, İsrail'imiz olur. O zaman o ülkeyi nezaketle yönetmeliyiz. Kabalıkla yönetildiğinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama saklanmak ve utanmak için doğmadık biz. Kendimiz olmak için doğduk ve yol göstermek üzere seçildiğimiz için gurur duymalıyız. Kardeşim bir Hristiyanla evlenirse bildiklerini, bilgeliğini kendi ailesine aktaracaktır ve daha iyi Hristiyanlar olacaklardır. Onun bir Yahudi olduğunu bilmelerine rağmen. Peki biz Yahudi olarak mı, Yahudi olmayarak mı yaşayacağız, diye sordum. Bana gülümseyişi sıcacıktı. Sana nasıl uyarsa öyle yaşayacağız, dedi. Hristiyan kanunların eğitimimi, Yahudi kanunlarında yaşamımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Güneşin dünyanın etrafında ya da dünyanın güneşin etrafında dönüp dönmediğini soran kitaplar okuyacağım. Usulüyle öldürülmüş, düzgünce kesilmiş ve iyi pişirilmiş olursa domuz eti de yiyeceğim. Mantığıma uygun olanlar dışında düşüncelerimi, fikirlerimi ya da davranışlarımı etkileyecek hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyeceğim. Peki ben mantığına uygun muyum, diye sordum. Bu özgürlüğün bizi nereye götüreceğini merak ederek. Evet, dedi uzatmadan. Mektupların ve şimdiye dek tüm söylediklerin mantığıma uygun. Ama seni bu tehlikeyi göze alırken yanımda göreceksem. Evet, sen de kendi yolunu bulacaksın ve umarım anlaşabileceğiz. Yeni bir yaşam yolu bulacağız ve bu ailemizi, onların inançlarını onurlandıracak bir yol. Ama bize sadece onların çocukları değil, kendimiz olma şansı da tanıyan bir yol olacak. Bizden biraz uzakta oturup konuşmamızı dinlememeye çabalayan babam, hiç de inandırıcı olmayan bir biçimde esnedi. "Ben uyuyorum," dedi. Elini elime koydu. "Tanrı seni kutsasın evladım. Seni bir kez daha yanımda görmek çok güzel." Pelerinini üzerine sardı ve soğuk güverteye uzandı. Daniel kolunu bana uzattı. "Yanıma gel de seni ısıtayım," dedi. Hiç üşümüyordum ama koluna yanaşıp kendimi onun erkeksi bedeninin gizemine bırakırken bunu belirtmedim. Karmakarışık saçlarımı şefkatle öptüğünü hissettim. Ardından soluğunu kulağımda duydum. "Ah Hena," diye fısıldadı. "Seni o kadar uzun zamandır arzuluyorum ki şehvetimden kız gibi hüngür hüngür ağlayabilirim." Kıkırdadım. "Daniel," dedim. Bu yabancı ismi dudaklarımda deneyerek. Başımı kaldırıp ona baktım ve dudaklarının sıcaklığını dudaklarımda hissettim. Beni iliklerime kadar eriten bir öpücük. Bana ikimizin de simyasal bir karışım, bir zevk iksiri gibi çözüldüğümüzü hissettiren bir öpücüktü. Pelerininin altından elleri sırtımı okşadı. Ardından ceketimin altına, çamaşırımın içine kayıp göğüslerimi, boynumu, göbeğimi okşadı. Okşanan bir kedi gibi gerilip "Daniel" diye fısıldadığımı duydum ve bu seferki bir davetti. Yavaşça elleri yeni bir ülkeye gelmiş bir yabancı gibi bedenimin bütün hatlarını keşfetti. Utanarak ama artan bir merakla ellerim göğsündeki yumuşacık kıllarına dokundu. Pantolonunun içindeki sıcacık tenini, ardından Daniel arzuyla inlerken dokunuşumla büyüyerek atmaya başlayan erkekliğinin garip biçimini keşfettim. Gece utanılmayacak kadar uzun, utanılmayacak kadar karanlıktı. Daniel'ın pelerininin içinde pantolonlarımızı indirdik ve kolayca, güvenle, zevkle birleştik. Nefes nefese başlayıp muazzam bir zevke dönüştü. Böyle hissedebileceğimi bilmiyordum. Sarayda diğer erkek ve kadınların flörtleşmesini seyrederken, Lord Robert'ın dokunuşuyla titrerken bile böyle bir zevkin var olabileceği aklımdan geçmemişti. Arada sadece biraz kestirdik. Bir saat kadar sonra uyanıp yeniden başladık. Ancak solumuzdaki halatların arasından gökyüzünün aydınlanmaya başladığını gördüğümde arzu ve tatminle gerilmeyi bırakıp uykuya daldım. Buz gibi bir sabaha gözlerimi açtım ve denizciler neler olduğunu anlamadan evvel çabucak giysilerimi üzerime geçirmek zorunda kaldım. Önce karanın simsiyah siluetinden öte bir şey seçemedim. Ardından manzara yavaş yavaş berraklaştı. Kayıtsız, güçlü bir kale limanın girişini koruyordu. "Risban Kalesi," dedi Daniel, sıcacık göğsüne yaslanabilmem için arkamda dururken. "Arkadaki limanı görüyor musun?" Kendimi hafifçe yukarı kaldırdım ve bedeninin bedenime karşılık verdiğini hissedince bir kız gibi kıkırdadım. "Nerede?" diye sordum, yeterince masum. Beni rahatsızlıkla hafifçe inleyerek kendinden uzaklaştırdı. "Fettan kadın," dedi çekinmeden. "Orada, önünde. Gördüğün ana liman ve buradan kanallar bütün şehre uzanıyor. O yüzden burası sadece hendekli değil, aynı zamanda duvarlarla çevrili bir şehir." Gemi limana girdiğinde kenarda dikilip bu şehrin hatlarını insanlarımın çoğuna tanıdık bir duygu, yaşamıma yeniden başlayacağım ve burada yeni bir ev kuracağım duygusuyla izledim. Şehrin güçlü kalın surlarının üzerinden görünen bu kırmızı kiremitli damlar bana yakın olacaktı. Yüksek evlerin arasındaki taş yollar fırına giden ve dönen, pazara giden ve evime dönen yol olacaktı. Bu garip aroma, işleyen limanın bu tuhaf kokusu, eski liman, kuruyan ağların katranımsı kokusu, havaya hafifçe karışan yeni kesilmiş kereste kokusu, tuzlu rüzgarın tertemiz keskin tadı, bütün bunlar dudaklarımda tat, yünlü pelerinimde parfüm olacaktı. Yakında bütün bunlar evim olacaktı ve kısa süre sonra kraliçenin o sabah nasıl, daha iyi mi, daha kötü mü olduğunu, Elizabeth'in neler yaptığını, yapması gerektiği gibi sabırla bekleyip beklemediğini ve lordumun hücresinin penceresinin incecik aralığından güneşin doğuşunu seyrederken nasıl olduğunu merak etmekten vazgeçecektim. Bütün bu düşünceleri, sevgileri, sadakatleri geride bırakıp yeni yaşamımı selamlamalıydım. saraydan ayrılmış, kraliçeyi yalnız, Elizabeth'i tek başına bırakmış ve hayran olduğum adamı, lordumu terk etmiştim. Artık kocam için, babam için yaşayacak ve bu yeni aileye ait olmayı öğrenecektim. Kocama, 3 kız kardeşine ve kaynanama. Annem bizi bekliyor. Daniel'ın nefesi, geminin trabzanından bana yaslanırken saçlarımın arasında sıcacıktı. Kendimi geriye verdim ve dokunuşumla birlikte erkekliğinin pantolonunun içinde kıpırdandığını fark ettim. Onu yeniden arzulayarak kendimi iyice geriye yasladım. Onun baktığı yere baktım ve annesini gördüm, bütün heybetiyle. Kollarını geniş göğsünde kavuşturmuş, sanki isteksiz gelininin bu kez görevini yerine getirip gelmesi gereken yere gelip gelmediğini görmeye çalışır gibi gözlerini kısmış güverteyi tarıyordu. Daniel'ı gördüğünde selamlayarak elini kaldırdı. Ben de el salladım. Yüzündeki ifadeyi göremeyecek denli uzaktaydım ama ifadesini özenle seçtiğini düşündüm. Kala ise hoş geldin dedi bana tahta iskeleden indiğimizde. Daniel ise tek kelime etmeden hayran hayran kucakladı. Daniel kendini kurtarmaya çabaladı. Baskı makinesini indirdiklerinden emin olmam lazım dedi annesine ve tekrar güverteye çıkıp yük bölümüne indi. Bayan Carpenter ve ben rıhtımda yalnız kalmıştık. Kendimi etrafımızda dolaşan erkek ve kadınların ortasında tuhaf bir sessizliğe bürünmüş bir adaya çıkmış gibi hissettim. Demek seni buldu dedi. Hiç de mutluluktan uçuyormuş gibi görünmeyerek. Evet dedim. Peki artık onunla evlenmeye hazır mısın? Evet. O giysileri üzerinden çıkartmak zorunda kalacaksın dedi. Kalais'te saygın insanlar var. Seni bu kılıkta görmek hoşlarına gitmeyecektir. Biliyorum dedim. Acele çıktım, yoksa gelmeden evvel üzerimi değiştirecektim. Değiştirseydin daha iyi olurdu. Yine sessizlik. Maaşlarını yanında getirdin mi? Evet. Sesinin tonu beni öfkelendirmeye başlamıştı. Son 6 aylık bütün maaşımı. Çorap, elbise, pelerin, iç eteklik falan almak için onların hepsini harcayacaksın. Fiyatlar dudaklarını uçuklatacak. Londra'dan daha pahalı olamaz. Çok daha pahalı, dedi mesafeli bir sesle. İngiltere'den bir dolu şey gemilerle buraya getirilmek zorunda. Fransız malı neden almıyoruz, diye sordum. Yüzünü hafifçe buruşturdu. Yok ki, dedi ama açıklama zahmetinde bulunmadı. Daniel geldi ve konuştuğumuzu görünce memnun olmuş gibi göründü. Sanırım her şeyi indirdiler, dedi. Ben gidip bir araba çağırırken babam burada eşyaların başında bekleyecek. Ben de onun yanında bekleyeyim dedim telaşla. Hayır dedi. Annemle beraber eve git. Sana evimizi gösterir. Üstelik ısınırsın. Aslında benim keyfimin yerinde olmasına özen gösteriyordu. Ama annesiyle birlikte eve gidip, kardeşleriyle oturmak ve erkeklerin işlerini bitirip eve gelmesini beklemenin istediğim son şey olduğunu bilmiyordu. O zaman seninle araba bulmaya geleyim dedim. Üşümüyorum. Annesine göz ucuyla bakıp tereddüt etti. ''Arabacıların yanına bu kılıkta gidemezsin.'' dedi kadın sertçe. ''Hepimizi rezil edeceksin. Pelerinini üzerine sar ve benimle eve gel.'' Ev, London sokakta, şehrin güney kapısının yakınında bir dizi evin arasına sıkışmış, yeterince hoş, küçük bir evdi. Üst kat 3 odaya ayrılmıştı. Daniel'ın kız kardeşleri evin arkasına bakan büyük yatak odasını paylaşıyordu. Annesi küçük odanın tümünü kendine almıştı. Ve babam da 3. odadaydı. Daniel çoğunlukla ustasının yanında kalıyor ama gece yattığında babamın odasındaki açılır kapanır yatakta uyuyordu. Bir üst kat tüm ailenin yemek ve oturma odasıydı ve giriş katı babamın caddeye bakan dükkanına ayrılmıştı. Arka tarafta da ufak bir mutfak ve kiler odası vardı. Daniel'ın 3 kız kardeşi de oturma odasında basamakların tepesinde bizi karşılamak üzere bekliyordu. Beni baştan ayağa süzüp sessiz sessiz birbirlerine bakarlarken yolculukta kokuşmuş giysilerim, kirli ellerim ve yüzümün halinin kesinlikle farkındaydım. Kızlarım dedi anneleri. Mary, Sarah ve Anne. Üçü de yan yana dizilmiş kuklalar gibi ayaklanıp aynı anda reveransa geçti ve tekrar yerine oturdu. Uşak giysilerimin içinde onlara reverans yapamazdım. Hafif bir baş selamı verdiğimde gözlerinin kocaman açıldığını gördüm. ''Ben çaydanlığı ocağa koyayım,'' dedi Bayan Carpenter. ''Yardım edeyim,'' dedi Anne ve odadan dışarı fırladı. Diğer ikisi ve ben birbirimize hoşnutsuz bakışlar fırlattık. ''Yolculuğunuz iyi geçti mi?'' diye sordu Mary. ''Evet, teşekkür ederim.'' Güvertede geçirdiğim hülyalı gece, Daniel'ın ısrarcı dokunuşları şimdi çok uzaklarda kalmış gibi geliyordu bana. ''Artık Daniel'la evlenmeye hazır mısın?'' ''Mary, lütfen.'' ''Sormamak için ortada bir neden göremiyorum. Çok uzun bir söz oldu. Ayrıca gelinimiz olacaksa bilmeye hakkımız var. Bu onunla Daniel arasında bir mesele. Ama hepimizi ilgilendiriyor.'' ''Evet, evleneceğim.'' dedim, didişmelerini sona erdirmeye çalışarak. O parlak, sorgulayan suratlarını bana döndürdüler. ''Gerçekten mi?'' dedi Mary. ''Saraydan ayrıldın demek.'' ''Evet.'' ''Ve geri dönmeyeceksin.'' dedi diğeri Sera. Hayır dedim, pişmanlığımın sesime yansımasına izin vermeden. Sarayda yaşadıktan sonra burası sana çok sıkıcı gelmeyecek mi? Daniel senin kraliçenin yaveri olduğunu, bütün gününü onunla geçirdiğini söyledi. Babama dükkanında yardım edeceğim umarım, dedim. İkisi de sanki kitaplar ve baskı işiyle uğraşmamın Daniel'la evlenip onlarla yaşamamdan daha da dehşet verici bir şey olduğunu düşünür gibi şaşkın şaşkın dönüp birbirine baktı. ''Daniel'la sen nerede uyuyacaksınız peki?'' diye sordu Mary. ''Mary, lütfen.'' ''Katlanan yatakta yatmaları biraz zor değil mi?'' diye belirtti mantıklı bir yargıyla. ''Anneme odasından çıkmasını rica edemeyiz. Bizse hep arka odayı almışızdır.'' ''Daniel'la ben bir karar veririz.'' dedim sesimde hafif bir öfke belirtisiyle. Burada bize yer yoksa o zaman kendi evimizi kurarız. Mary şaşkınlıkla hafif bir çığlık atarken annesi basamaklardan yukarı çıktı. Ne oldu evladım? Diye sordu. Hena eve geleli daha 5 dakika olmadı ama şimdiden Daniel'la başka bir yerde yaşayacaklarını söylüyor. Diye haykırdı Mary, neredeyse gözyaşlarına boğulacak gibi. Daniel'ı şimdiden bizden ayırdı. Tıpkı düşündüğüm gibi, tıpkı size söylediğim gibi, her şeyi mahvedecek. Ayağı fırladı. Çılgın gibi kapıyı açıp odasına çıkan basamaklardan yukarı koştu. Kapı arkasından şiddetle çarptı. Kendini yatağa fırlattığında ipli yatağın gıcırdadığını duyduk. ''Ah, gerçekten mi?'' diye haykırdı annesi dargın dargın. ''Bu çok abes.'' Tam onaylamak üzereydim ki, suçlarcasına bana baktığını fark ettim. ''Mary'i geldiğinin daha ilk günü nasıl üzersin?'' dedi. ''Hepimiz onun çok üzgün olduğunu biliyoruz. Abini çok seviyor. Diline hakim olmayı öğrenmek zorundasın Bayan Hena. Bir aileyle birlikte yaşıyorsun. Bir soytarı gibi konuşma hakkın yok artık.'' Bir an donup kalarak kendimi savunacak hiçbir şey söyleyemedim. Ardından ''Özür dilerim.'' dedim dişlerimin arasından. 48. ayrımın sonu, sayfa 491, devamı 49. ayrımda.